بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Nur suresini anlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Geçen hafta surenin 1 ve 2. ayetlerini okumuştuk. Şimdi de 3. ayetten itibaren devam edeceğiz. Her zamanki gibi önce Yahya Hoca'yı dinliyor, sonra devam ediyoruz.
Evet, Nur suresi, Kur'an-ı Kerim'in 24. suresi. Geçen hafta ilk iki ayeti bitirmiştik. Fakat bir hatırlama babından onları da okuyarak başlıyorum bugünkü meale. Bismillahirrahmanirrahim. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Bu, indirdiğimiz ve hükümlerini farz kıldığımız bir suredir. Bu surede apaçık ayetler indirdik. Belki doğru bilgileri kullanırsınız. Zina eden kadınla zina eden erkekten her birine 100 kırbaç vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız Allah'ın verdiği cezayı yerine getirirken onlara karşı acıma duygusuna kapılmayın. Müminlerden bir grup da o ikisinin çektiği azaba şahitlik etsin. Zina eden erkek zina eden bir kadından ya da müşrik bir kadından başkasını nikahına alamaz. Zina eden kadını da zina eden bir erkekten ya da müşrik bir erkekten başkası nikahını alamaz. Bu, yani zina edenlerle evlenme, iffetli müminlere haram kılınmıştır. İffetli kadınlara zina etti diye suç atan, sonra da 4 şahit getirmeyenlere 80 kırbaç vurun ve onların şahitliğini bir daha asla kabul etmeyin. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir. Fakat bundan sonra tövbe eden, yani dönüş yapan ve kendini düzeltenler bunun dışındadır. Çünkü Allah çok bağışlayan ve ikramı bol olandır. Eşlerine zina etti diye suç atan ama kendileri dışında şahitleri olmayan erkeklere gelince, onlardan her biri kesinlikle doğru söyleyen kimselerden olduğuna dair Allah'ın adıyla yemin ederek 4 kez şahitlik etmelidir. Beşincisinde eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetinin kendisi üzerine olmasını istemelidir. Kadından o azabı kaldıracak olan kocasının kesinlikle yalancılardan biri olduğuna dair Allah'ın adıyla yemin ederek 4 kere şahitlik etmesidir. Beşincisinde de kocası doğru söyleyenlerdense Allah'ın öfkesinin kendi üzerine olmasını istemelidir. Size Allah'ın lütfu, iyilik ve ikramı olmasaydı, bir de Allah tövbe edenleri kabul eden ve daima doğru hükümler veren zat olmasaydı, haliniz nice olurdu?
Evet.
10. ayete kadar okumuş oldum.
Şimdi geçen hafta burada konuşmuştuk. Allah-u Teala burada surenin başında buradaki hükümlerin her birisini farz kıldığını ifade ediyor. Ve açık ve net ayetlerle konuyu anlattığını belirtiyor. Fakat görmüştük geçen hafta mezheplerin %100'ü buradaki bu ayetleri dikkate almadan zina eden evli kadın ve erkeğin taşlanarak öldürülmesi gerektiği konusunda ittifak etmiş. Şimdi doğrularda ittifak olur ama yanlışlarda olmaz. 2 kere 2 4 eder. Tamam. Peki kaç etmez? Sonsuza kadar sayabilirsiniz. Peki etmez de ittifak olması için mutlaka bir merkezden yönetilmesi lazım. Yani bu kadar mezheplerden hiçbiri mi bu ayetleri görmedi? Hem Allah-u Teala Nisa suresinin 25. ayetinde esir kadının zina etmesi halinde, evlendikten sonra zina etmesi halinde diğer kadınlara verilen yarı cezası uygulanacak diyecek. Ölümün yarısı olmaz. Ondan sonra Ahzab suresinin 30. ayetinde Muhammed Aleyhisselam'ın eşleri bu suçu işlese şahitli olarak 2 kat olacak, öldürüp tekrar mı dirilteceksiniz? Yani o kadar açık, hani çok açık ve net anlattığını söylüyor ya Allah. O kadar açık ki bu mezheplerin tamamı bu dinle alakalarını baştan beri kesmişlerdir. Ama siyasi otoriteyle birlikte hareket ettikleri için o gücü kullanarak şeye, hakimiyet yürütmüşler ve kendi kafalarına göre bir İslam oluşturmuşlardır. Şimdi bundan sonraki ayetlere bakalım. Şimdi Allah-u Teala burada diyor ki اَزَّانِ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً. Zina eden bir erkek kendisi gibi zina eden bir kadınla ya da müşrik bir kadınla evlenebilir. Şimdi müşrik kadının zina edip etmemesinden bahsetmiyor. Kendisi gibi zina eden bir kadınla ya da müşrik kadınla evlenebilir. O zaman bu zina eden erkeğin mümin olması gerekiyor ki müşrik kadın diye bir ifade kullanmış olsun. Ve zaniyetu zina eden kadınsa, kadın da la yenkihuha, onun nikahını almaz. İlla zanin ev müşrik, zina eden bir erkek ya da müşrik bir erkek. Başka şekilde olmaz. Ve hurrime zâlike alel müminin, bu müminlere haram kılınmıştır. Mümin dediğin zaman, yani zina etmemiş olan bir mümine, zina eden bir kadınla evlenmek haram kılınmıştır. Evet, bu haram. Peki وَحُرْمَ ذَٰلِكَ dediğimiz zaman müşrik kadınla evlenmek de mi haram? Bak, müşrik kadının zina etmesi gerekmiyor. Zina etmemiş, namuslu bir müşrik kadın. Şimdi bu da ister istemez insanların zihinlerini meşgul ediyor. Çünkü mezheplerin tamamında din farkı evlenmeye engeldir. Yani bir kimsenin, bir karı kocadan birisi kafir olursa nikah düşer. Tamam da yani burada Allah-u Teala bu dinde baskının hiçbir çeşidi olmaz diyor. Bu baskının en büyüğü değil mi? Ailen bitiyor. Şimdi bakalım, şimdi şu ayete göre de bir bakalım nasıl bir şey yapılmış. Mesela dedi ki, müşrik bir kadın. Mesela şimdi Yahya Hoca Maide Suresi 5. ayetini bir okusun. Oradan bakalım.
Maide 5.
Maide 5, evet.
Maide 5. sure, onun da 5. ayeti. Şöyle mealen. Bugün size temiz olan her şey helal kılındı. Kendilerine kitap verilmiş olanların yiyeceği size helal, sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. İffetli mümin kadınlar ile sizden önce kitap verilmiş olanlardan iffetli olan kadınlar, mehirlerini vermeniz, sizin de iffetli olmanız, zinadan uzak durmanız ve gizli dost edinmemeniz şartıyla size helal kılınmıştır.
Şimdi ehli kitabın kadın, namuslu kadınları size helal kılındı değil mi diyor. Peki ehli kitabın, ehli kitap dediğimiz zaman Yahudi ve Hristiyanlar. Bunlar müşrik mi değil mi? Onda biz karar vermeyelim. Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Onu da istersen şeyden bir oku. Bu Tevbe suresinin 30. ayetinden itibaren. 30-31 yeter. Şeye gerek yok. Tevbe 30-31'i oku.
Evet, Tevbe suresi 9. ayet.
Yok şey değil. 29'dan itibaren oku.
Evet, 29 biraz şey, yani ha,
tamam.
Kafayı karıştırabilir.
Aha, doğru şey doğru, 30.
Yahudiler, Üzeyir Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar, Mesih Allah'ın oğludur dediler.
Ya bugün mesela Allah'ın oğludur demeyen bir Hristiyan biliyor musunuz? Ama Yahudiler biz demedik diyorlar, o ayrı, ama Hristiyanlar bunu söylemiyorlar. Evet, devam edin.
Bunlar onların dillerine doladıkları sözlerdir. Kendilerinden önce kafirlik edenlerin ağzıyla konuşuyorlar. Allah canlarını alsın. Bu hale nasıl sürükleniyorlar?
Evet. Mesela siz şey yaptığınız zaman aslında bunlar Allah'ın oğludur demiş diyorlar. Bırakın onu. Bunlar kendilerine ilah diyorlar. Yani bu Gazze Savaşı'nda yani sanki Allah onlara demiş ki siz ilahlarsınız. Haşa. Tevrat'a yerleştirmişler bunu. Neyse şimdi devam et.
Onlar ilim adamlarını ve din adamlarını Allah'la aralarına koyup Rab edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlara sadece tek olan ilaha kulluk etmeleri emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır.
Ortak koştukları manası
Subhanehu
verdiğimiz kelimenin.
Subhanehu amma yüşrikun. Şirk evet,
tamam,
koştuklarından.
Şirk. Peki bu ayetlere göre Allah bugünkü Yahudi ve Hristiyanlara ne diyor?
Bu iddiada bulunanlara müşrik demiş oluyor.
Zaten iddiada bulunmayanlar evet. Yok ki. Kendilerini de ilah kabul ediyorlar. Muhammed Aleyhisselam'a inanmaları gerektiğini biliyorlar falan. Neyse. Bunlara müşrik diyor Kur'an-ı Kerim'de. Bunlara müşrik dediği Yahudi ve Hristiyanlarla, ehli kitapla evlenmeyi Maide suresinin 5. ayetinde ne yaptı? Namuslu olma şartıyla evlenebilirsiniz dedi. Onların kadınlarıyla, tamam. Çünkü orada kadınlardan bahsediliyor.
Evet, iffetli mümin kadınlarla sizden önce kitap verilmiş olanlardan iffetli olan kadınlar şu
o
şartla
kadar. İffetli
size
olma şartı var, mümin olma şartı yok. Peki bak evlenebilirsin diyorsa, o zaman evliysen evlilikte devam eder. Bu herhangi bir problem söz konusu değil. Şimdi görüyor musunuz bakın, aileyi de batırıyorlar. Aileyi de batırıyorlar. İşte şeyde Tromso'ya gitmiştik. Orada Müslüman olmuş hanımlar vardı. Kocaları Müslüman olanlar da vardı. Onlarla konuştu. Dedi ki burada sizin asıl probleminiz ne? En büyük problem dediler. Burada çok fazla Müslüman olmak isteyen var. Ama en büyük problem Müslüman oldun mu eşinden ayrılacaksın diyorlar. Nasıl ben eşimi, çoluğumu, bütün her şeyi alt üst olacak. Sen bu Müslüman olma demek değil midir? Sonra yine mesela Allah-u Teala Tahrim suresindeydi değil mi? Şey için, kafirler için şeyin Nuh'un karısını ve Lut'un karısını örnek veriyor. Kafir eşler için, kafir kocalar için de şeyi örnek veriyor. Firavun'u örnek veriyor. Mesela Firavun karısı mümindi. Evet, şey yapalım istersen orayı.
Tahrim suresi 66. sure, onun 11. ayeti. Allah, pardon 10. ayetten başlayalım yanlış olmasın. 66. sure 10. ayet. Allah, Nuh'un karısıyla Lut'un karısını kafirlik eden eşlerin bir örneği olarak vermiştir. Onlar kullarımızdan iki iyi kulun nikahı altındaydılar. Fakat kocalarına ihanet ettiler. Kocaları ise Allah'tan gelen hiçbir şeyi onlardan engelleyemedi. Onlara ateşe girenlerle birlikte siz de girin denilecek.
Ya bak bu iki kadın hem kafir, Nuh Aleyhisselam'ın eşi, Lut Aleyhisselam'ın eşi hem de kocalarına ihanet etmişler. Ya işte Nuh Aleyhisselam oğlum zannettiği kişiyi gemiye gel diyor. Gelmiyor. Ama Allah-u Teala ya Rabbi sen benim ailemden yok senin ailenden değilsin. O değil diyor. Bu uygunsuz bir iş ürünü diyor. Bilmediğin şeyi sorma diyor. Bak bilmediğin şeyi sorma derken bu işe karışma diyor. Kadının yanlış bir şey yaptığını da ortaya çıkarma diyor. Kapat bu işi. Şimdi bakın bu muhteşem bir yapı gerçekten. Bak insanların şeylerine, özel hayatlarına karışma yok değil mi? Hani Allah diyor bu dinde baskın hiçbir çeşidi olmaz diyor. Peki öbür ayette okusun.
Öbür ayette 11. ayet. Allah, Firavun'un karısını ise inanıp güvenen eşlerin bir örneği olarak vermiştir. O bir gün şöyle demişti. Rabbim senin katında cennette benim için bir ev yap, beni Firavun'dan ve işlerinden kurtar. Beni yanlışlar içinde olan bu toplumdan da kurtar. Evet, kocası Firavun yani.
Kocası Firavun. Bundan daha ağır bir kafir düşünülebilir mi? Allah bunları niye örnek veriyor bize? Allah bu Kur'an-ı Kerim'i boşuna mı indirmiş? Ama bakın çok net görüyorsunuz. Bu mezheplerin Kur'an'la bir ilgisi yok. Artık bunu çok iyi bilmemiz lazım. Şu anda yaşadığımız dönem İşte bu Gazze'deki savaşlar, İran ve Amerika, yani hiç Amerika demeyelim de İran ve Yahudi ve Hristiyanlarla savaşlar diyelim. Çünkü çok kapsamlı bir şey bu. Çok kapsamlı bir savaş. Şimdi bütün bunlar Müslümanların ne kadar etkisiz hale geldiğini net bir şekilde gösteriyor. Ama bir taraftan da işte bu Ramazan bayramında Moskova'da 250 bin kadar kişinin bayram namazını kılmak için bir araya toplanması, işte Japonya'da bayram namazının 5 kere kılınmış olması, işte Avrupa'dan ve Amerika'dan gelen haberler, bizim oradaki arkadaşlarımızın getirdiği haberler, insanların ciddi manada İslam'a yöneldiğini gösteriyor. Ama Tromso'daki hanımların söylediği gibi tamam ama Müslüman olduk mu ailemizi şey yapmak lazım. Var mı öyle bir şey? Yani bana göre diyebilir mi birisi? Ona dikkat edin bakın. Aileyi ne yapmışlar? Bitirmişler. Sadece bu değil. Tabii boşanma konusunda kadının boşanma hakkını elinden almış bütün mezhepler ittifakla. O boşanma talakla ilgili hükümlerin tamamı şey Kur'an'a uygun değil. Yani erkeğin boşamasıyla alakalı. Evlenmeyle ilgili hükümler Kur'an'dan uzak. Aile bitirilmiş. İşte şimdi bu dönemde herkesin bu doğru dini çok iyi kafasına yerleştirip herkese anlatması lazım. Ya ben okumadım etmedim. İyi ki okumamışsın. Bu Allah'ın sana büyük bir lütfu. Senin kafan kirli değil. Sen kafan kirli değil. Temiz kafayla git anlat millete. Ama kafan kirli olduğu zaman ya inanamıyorum bu yani şimdi bizim bu kadar alim. Çocuk ruhtan itibaren senin kafanı bir şeye şartlandırmışlar. Dolayısıyla bunları herkese çok doğru bir şekilde anlatıp doğru bir İslam örneğiyle ortaya çıkmamız lazım. Yani şimdi Osmanlı'da efendim şeriat uygulanıyordu. Hangi şeriat? Hangi şeriat uygulanıyor? Evet, şimdi devam edelim burada. Diyor ki Allahü Teala burada, zina eden erkek, zina eden bir kadınla ya da müşrik bir kadınla evlenir. O zaman onun müşrik kadını tabii namuslu olma şartı. Yani şimdi bak namuslu olma şartı erkek için de kadın için de olmazsa olmaz şarttır. Az önce işte Yahya Hoca'nın Maide suresinden okuduğu ayet çok çok önemli. Yani din farkı önemli değil ama namuslu olma farkı şartı son derece önemli. İstersen o ayeti bir daha bir oku. Yani tekrar şey yapsınlar.
Beşinci ayet mi?
5. ayet. Yani bak dikkat, namuslu olma şartı kadın için de erkek için de olmazsa olmaz şart.
Evet. Onu istiyorsanız diğer ayetlerle birlikte bir şey yapayım, toplu ayetleri okuyayım.
Olur. Olur tabii.
Evet, şimdi bu okuduğumuz ayete dönelim. Bu Nur suresinin 3. ayetine. Nur suresi 3. ayet, işte zina eden, yani o işi kendisine artık alışkanlık edinmiş erkeklerle kadınların ancak birbirleriyle evlenebileceklerini, bunların namuslu mümin kadınlara ve erkeklere haram olduğunu Allah ifade etti. Bunu diğer ayetlerden doğrulama imkanımız var. Hocamın da biraz önce ifade ettiği gibi iffetli olma şartı sadece kadınlar için aranmıyor. Erkekler için de aranıyor. Yani bir kadınla evleneceği zaman karşısındaki erkeğin zinadan uzak bir yaşam sürüyor olmasını Allah şart koşuyor. Erkek için, kadın için de aynı şekilde. Şimdi bununla ilgili ayetlerden bir tanesi Maide 5'teydi. Şimdi ona geleceğim ama sırayla bir tertip sırasına göre gidecek olursak Nisa suresinin 24. ayetine bir gelelim. 4. sure 24. ayet. Allah Teala
Çok
iki
güzel.
ayet geriden 22 ve 23. ayetlerde evlenilmesi haram olan kadınları sıralıyor. Şunlarla şunlarla şunlarla evlenemezsiniz diyor. 24. ayetin başında vel muhsanatu minen nisa, bir de evli kadınlarla evlenemezsiniz diyor ki bu kelime muhsan kelimesi hem evli kadınları ifade etmek için kullanılıyor hem de biraz sonra göreceğimiz gibi İffetli mümin ve ehli kitap kadınları ifade etmek için kullanılıyor. Muhsan kelimesi yani korunmuş bir kale gibi, kalenin içinde korunmuş gibi kadınları ifade ediyor. Diyor ki Allah ama bunun dışında kalan kadınlar yani Nisa 22, 23 ve 24'ün başındakilerin dışında kalan kadınlarla şu şartlarda evlenebilirsiniz. Ne o şartlar? Ve uhille lekum ma vera ezalikum. Bunun dışındakiler size helaldir. En tebtegu bi envalikum. İşte onlara evlendiğinizde mehirlerini vereceksiniz. Ama şartlar şu. Muhsinine gayra musafirin. Bakın ilk şartı erkeğe koşuyor. Siz iffetli, namuslu olacaksınız ve zinadan uzak bir yaşam süreceksiniz. Bu şartla mümin namuslu kadınlarla evlenebilirsiniz. Ve namuslu kadınlarla evlenebilirsiniz veya mümin olması da şart değil.
Evet.
Namuslu olacak ama. Ama Allah ne dedi? Sen de namuslu olacaksın.
Tabii.
Sen de zinadan uzak duracaksın. Birinci şartı erkeğe koştu burada. Daha sonra bir sonraki ayete, Nisa suresinin 25. ayetine geldiğimiz zaman Allah Teala orada namuslu mümin hür kadınlarla evlenmeye güç yetiremeyenlerin, o maddi imkanı kavuşamayanların esir kadınlarla, esir mümin kadınlarla evlenebileceklerini ruhsat veriyor o konuda. Ama onunla ilgili de aynen Allah Teala şunu şart koşuyor. Diyor ki fenkihuhunne, o esir kadınları nikahlayın. Ki parantez açtık. Nikahsız olarak esir bir kadından hani hiçbir şekilde böyle cariyeliktir, şudur budur şeklinde bir yararlanmak söz konusu olamaz. Ancak nikah olur. Nasıl olacak o da? Bi izni ehlihinne. Onların ailelerin izniyle nikahlayacaksınız. Aile dediği de onları yanında tutan, işte şeyini ödediği zaman, serbest kalma bedeli ödediği zaman onları serbest bırakacak olan aileleri. Ve atuhunne ucurahunne bil maruf, ve bizzat mehirlerini kendilerine vereceksiniz. O kadınların kendisine. Ama muhsanatin gayra musafihat. Bakın bu sefer diyor ki o kadınlar zinadan uzak duracak ve iffetli bir yaşam sürüyor olacaklar. O şartla ancak onlarla evlenebilirsiniz. Bir üst ayette erkeği aynısını şart koşmuştu. Bu ayette kadın için aynısını şart koştu. Kadın da erkek de evlenirken iffetli olacak, yani zinadan uzak bir yaşam sürüyor olacaklar.
Şeyi de oku, şeyi de oku. Ama burada istersen söyleyeyim o şeyi de. Yani o tabii güzel anlattın da o kısmı anlattın ama tekrarında fayda var. Bakın esir kadın için muhsana diyor. Nedir? Kalenin içindeymiş gibi korunan esir kadın ya. Peki bu niye muhsin deme, kendini koruyan demiyor. Sen de koruyacaksın onu. Sana esir olarak düşmüşse o aile onun namusunu koruyacak. Bakın şey de esir kadınlarla nikahsız ilişkiyi caiz görmeyen bir tek mezhep yoktur. Net olarak görüyor musunuz bakın? Hür kadınlar için şart koşulan namuslu olma şartı esirde de geçerli. Peki namuslu olma şartını da şey evlenmenin şartı sayan bir tek mezhep yoktur. Allahü Teala sürekli vurguluyor. Bak din farkı evlenmeye engel değil ama namuslu olmama şeye evlenmeye engel. Çünkü zina edeni haram kılıyor Allah. Peki kardeşim siz din farkını evlenmeye engel sayıyorsunuz. Siz ilah mısınız? Namuslu olmayı esas almıyorsunuz. İlah mısınız? Allah bir şeyle de bir esir kadında cinsel ilişkide bulunmanın olmazsa olmaz şartının nikah olduğunu söylüyor. O kadının da kendisini böyle şeyde koruması değil, korunmuş olması lazım. Çünkü kendisini koruyamayabilir. Ama hem içinde yanında bulunduğu aile hem o toplum koruması lazım esir kadını. Ya şimdi bu mezhepler, tekrar sorayım, bu İslam'la ne alakası var? İstanbul Üniversitesi'nin işte ana kampüsü, padişahın cariyelerinin olduğu yer. Orada dünya kadar cariye var, geliyor. Evet, padişahlar bilmiyor zannediyorlar, Allah helal etmiş. Helal mi etmiş Allah? Ya siz bu ayetleri hiç mi okumadınız Allah aşkına? Şimdi öbürünü oku tekrar. Evet.
Biraz önceki Maide suresi 5. ayete, şimdi bu vesileyle bir kez daha geri dönelim. Maide 5. ayette bu sefer Allah Teala diyor ki hani bugün size temiz olan her şey helal kılındı. Ondan sonra işi evliliğe getiriyor. Diyor ki vel muhsanatu minel mu'minati. Mümin kadınlardan muhsana olanlar, yani namuslu, iffetli olanlar. Bir de vel muhsanatu minellezine utul kitabe min kablikum, ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden muhsana olan kadınlar, yani namuslu, iffetli kadınlar, onlar da size helaldir. Yani evleneceğiniz zaman müminin iffetlisini, bunun iffetlisini tercih edeceksiniz. Hangi
Yok,
şartta?
tercih değil, ondan ayrı. Başkasıyla
Evet.
denemezsin zaten. Evet.
Evet, şart ne? İza ateytumuhunne ucurahunne, onlara mehirlerini vereceksiniz. Ama muhsinine gayra musafihin. Siz de namuslu olacaksınız, zinaya gitmeyeceksiniz diyor Allah. Hani kadını öyle ararken kendin namussuzun, affedersiniz, önde gidin olmayacaksın. Sen de namuslu olacaksın diyor Allah. Zinaya gitmeyeceksin. Gizli dost ve la muttakidi ehden, öyle gizli kapaklı işler de çevirmeyeceksin. Gizli açık hiçbir şekilde zina etmeyeceksin. Bu şartlarla ancak evlenebilirsin.
İşte bak, görüyor musun? Bak,
Evet.
bu şartların hiçbirisini mezhepler kabul etmez. Ya tekrar ediyorum, hangi dinin mezhebinizin Allah aşkına? Efendim, bugün işte İslam alemi Batı karşısında şu oldu. Nasıl oldu da Batılılar geldi, hakim oldu? Ya öyle bir hayat tarzı şey yapıyorsunuz ki adam Batı'nın bazı konularını daha iyi görüyor, ona teslim oluyor ya. Onun için tekrar ediyorum, hepimiz bu doğru dini bugün ulaşabildiğimiz herkese anlatalım. Çünkü bugün Allah'a şükür internet denen bir olay var. Bununla bu fırsatı en iyi şekilde kullanalım. Hangimizde ne var, hangimiz ne yapabiliriz? O da yani bir kişiye bile ulaşsak yeter yani bizim için. Ben de bir kişiyim mesela. Onun için bunlara çok dikkat edelim. Gerçekten ortada, bakın, İslam diye bir şey bırakılmamış. Yani herkesin evinde bir sürü cariyeler, şeyler var ya. Yani öyle bir acayip bir şey ki gerçekten inanılır gibi değil. Neyse, şimdi devam ediyoruz. Şimdi Allahü Teala burada diyor ki: "Vellezîne yermûnel muhsanât." Muhsana kadınlara zina suçu atanlar. Diyorlar ki işte bu kadın zina ederken işte gördüm diyor. Zina etti, zina suçun işlediği iddiasında bulunan kişiler. Sümme lem ye'tu bi ervati şuhada. Sonra dört şahit getirmemiş olanlar. Dört kişi diyor ki ben gördüm. Ben gördüm, bu kadın zina etti. Peki bir de o davayı açan kişi var. Kaç ediyor?
Beş.
Beş. Bak, o adam görmüş. Üç kişi daha görmüşse, o beşinci kişi hiç gelmiyor yani, kendisiyle beraber beş olmuyorsa ne oluyor? Diyor ki Allahü Teala:
Feciliduhum
Fecliduhum
semanine
semanine celde. Onlara 80 kırbaç vurun. Bakın şimdi muhsana ve muhsine kelimesi. Şimdi muhsin erkekler için muhsin diyor, kendini koruyan. Kadınlar için muhsana diyor. Bakın, bir o davayı açan kişi, üç de başka kişi bunu bizzat görmüş ama Allahü Teala bunu zina suçu atma olarak değerlendiriyor. Kadın bundan daha fazla korunabilir mi? Bunun üst seviyesi. Erkekler için böyle bir koruma şartı yok. Bak, kadınları ne kadar korumuş değil mi Kur'an-ı Kerim? Sen şimdi diyorsun ki falan, o oteli bastık işte, adamı şu kadında yakaladık. Ya bunu söyleyen herkese Kur'an-ı Kerim'e göre 80 kırbaç vurulur ya. Bu ne oluyor ya? Ya bugün ben Müslümanım demekle Müslüman olunmuyor. Allah'ın kitabına uyma mecburiyeti var. Yani İslam alemi diye bir şey yok burada. Bakın, kadına muhsana diyor. Kadın devam kendini elbette koruyacak. Ama toplum da koruyor. Bak, Allah nasıl korumuş, görüyor musunuz? Bundan daha ötesi olabilir mi?
Ya şu akla gelebilir. Hani 5 kişinin şahitliğiyle ancak bir şey sabit oluyor. Ya bu kolay kolay mümkün mü? Aleni olmak durumunda ancak bu mümkün olabilir, değil mi? Yani pratik
Tabii.
olarak aleni yapılmadığı sürece 5 kişinin
Hiç kimse
şahitliği
böyle bir
izni
pisliği
olmaz.
bir meydanda yapmaz
Ha,
yani.
demek ki bu da gizli olacağı için böyle yanlış fiiller. Bunları hani gören bile olsa, şahit olan bile olsa 5 kişiye şahitler ulaşmadığı sürece bunun kesinlikle dillendirilmemesi gerekiyor. Eğer aleni yapılmıyorsa, ki işte öyle oluyor zaten, aleni pek olmaz zaten fıtri olarak bu iş. O zaman Cenab-ı Hak bunun dillendirilmemesi gerektiğini. Niye? Çünkü kadının burada bir onuru var. Erkek bir şekilde bu işler yırtıyor, murtuyor falan ama o kadın eğer sadece bir veya iki kişinin görmesiyle zinakar olarak ismi çıkarsa yarın öbür gün ila nihaya o kadın o topluma hiçbir şekilde şey yapamaz yani. Barınamaz kolay kolay. Ama diyor ki bir kişi bile görsen sus. İki sus. Üç sus. Dört. Beşten sonra ancak. Beş kişi gördü tamam diyor. Beş kişinin şahitliğiyle biz bu kadının zina yaptığını hükmederiz. Ama beş kişi olmayınca dörde kadar Allah böyle bir iddiada bulunan herkesi suçlu kabul ediyor. Gözüyle
İftiracı
görseler
sayıyor,
bile.
iftira sayıyor bu.
Evet.
Ya bundan daha ilerisi olur mu? Ya hem işte bu falan işte şu otel odasına gittik, baskın yaptık falan filan. Ya böyle bir saçmalık olur mu? İstersen sen şu Nur suresinin 60. ayetinde bir oku. Ya bir hane dokunulmazlığı denen bir yer var, bir şey vardır ya. Adamın kapısından sen giremezsin. Kim olursa olsun. O izin istemeden giremezsin. Ben meşgulüm, kabul etme diyemezsin. Bu ne oluyor? Yani bu bir kere bugün bütün dünyada hukuk sistemi diye bir şey yok. Artık herkes gördü bunu. Ama şu ben Müslümanım diyenler herkesten önce görmek zorundalar. Bunu düzeltmek için ne lazım geliyorsa yapmaları lazım. Evet.
O dediğiniz 27. ayet herhalde.
Yok yok
Nur.
şey yani bu evlere girme ile alakalı.
Tamam o 27. ayet. La tedhulu buyutan gayre buyutukum hatta
Ha evet
testenisu.
doğru. Ha öbür ayet de var ama bu daha
Evet, ey
kısa.
inanıp güvenenler kendi evlerinizden başka evlere kendinizi tanıtıp izin almadan ve hane halkına selam vermeden girmeyin. Sizin için iyi olan budur. Umulur ki bu bilgileri kullanırsınız diyor Allah.
Buyurun bakın. Gidiyor şey vurup kapıyı kırıp giriyorlar içeri. Ya böyle bir şey olur mu ya? Ya bizde böyle bir şey yok. İzin almadan giremezsin. Kapıyı şey yaparak. Hatta geri dönün denirse, biz müsait değiliz denirse hemen geri döneceksiniz. O kadar. Yani bu konuları çok iyi kafamıza yerleştirelim de az önce dediğim gibi tüm insanlığa duyuralım. Yani vallahi bu ne biçim bir dinmiş desinler. Şimdi tam zamanı yani. Ondan sonra onlara 80
80.
kırbaç vurmakla yetmiyor.
Böyle.
Ondan sonra ve la takbelu lehum şehadeten ebeda. Bunların şahitliğini hiçbir zaman da kabul etmeyin. Allah Allah. Adam gözüyle gördüm diyor. Üç tane daha şahit getirmiş. Bunu iftira olarak değerlendiriyor Allah. Bu adamların da şahitliğini kabul etmeyin. Başta şeyde az önce Yahya Hoca'nın okuduğu ayette Nuh Aleyhisselam'ın da Lut Aleyhisselam'ın da eşlerinin kafir olmakla kalmayıp eşlerini aldattıklarını da Allah söylüyor. Nuh Aleyhisselam işte o Ya Rabbi bu benim hayır diyor senin oğlun değil. Sen bilmiyorsun. Bilmediğin şeyi sorma diyor. Kes sesini. Bak kocaya bile konuda şey yapmıyor. Ya aile mahremiyetinin bundan daha üst seviyesi düşünülebilir mi? Evet. Ülâike humül fâsikûn. Onlar fasık olan kimselerdir. Tamam. Güzel de illellezîne tâbû ama her zaman bir tevbe hakkı vardır. Her insan her türlü hatayı, yanlışı yapabilir. Mesela Firavun zirve yapmıştır. Ama bu olmadan önce tevbe etseydi Allah kabul edecekti. Bu olurken tevbe ettiği için kabul etmedi. Diyor ki evet ve tabi tevbe ettimle olmuyor. Ben tamam tevbe ettim. Ya işte şu duayı okudum, bu duayı okudum. Değil. Tevbe demek dönüş yapmak. Bir kere o işi bıraktım tamam. Ha, bitti. O yetmiyor. Ve ıslah olacak. Yani kendisini düzelttiğini de gösterecek insanlara. Artık tamam. Bu adam eski adam değil. Ya bu adam bakın gözüyle görmüş. O zaman böyle bir şeyin yürürlükte olduğu ya ben falan şu kadın filan evine girerken gördüm. Aa. Ya bu tür konularda son derece dikkatli olmak gerektiği şey yapılır. Ya bütün aileyi, bütün şeyi bitirirsiniz. Evet. Yani tevbe etmesi yetmez, sadece kendisine düzelttiğini gösterecek o zaman tamam. O zaman tamam ama karşı tarafa, o adama ceza verilmeyecek diye 80 kırbacı gene yer ama şahitliği kabul edilir artık bundan sonra. Çünkü artık düzelmiş, bu adam artık şey yapmış, daha bu yanlış işlerle uğraşmıyor. Fe innallaha gafurur rahim. Allah gafur ve rahimdir. Yani Allahü Teala işlenen suçların üstünü örter. Örtmekle de kalmaz. İyilik ve ikramda bulunur. Siz Allah'ın yani ne yapmış olursanız olun. Suçunuz ne olursa olsun. Yani neydi şeyde kul li ibadiyellezine
esrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetillah.
Evet. Ahzab suresinde
yok Zümer suresinde.
Zümer suresinde evet. Ne diyordu orada Allah?
Ey diyor kendi aleyhine aşırı gitmiş olan kullarım sakın Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları affeder diyor.
Allah'ın affetmeyeceği günah yok. Umut kesmeye gerek yok. Sen yeter ki kararını ver. Doğruya yönel. Hangi suçu işlemiş olursan Allah'ın affetmeyeceği hiçbir günah yok. Evet şimdi.
Şimdi bir sonraki ayete geçmeden. Hani şimdi her zaman diyorsunuz ya sizin adınıza ben Yahya'ya soru soracağım. Şimdi
tamam,
ben
sor.
Herkesin adına ben size soru soracağım bu sefer. Şimdi bu üçüncü ayette Allah Teala zina edenlerin ancak birbirleriyle evlenebileceklerini söyledi. Ve dedi ki bunlar diğer müminlere haram. Peki diyelim ki işte bir şekilde insan kendine hakim olamayıp bir kez zina etti. İşte gençlik döneminde şu oluyor ya yani bir iki kez öyle diyelim. Bu kişi daha sonra tövbe edip durumunu düzeltse bu ceza kalkar mı onun üstünden yoksa o da bir daha ömür boyu hiç evlenemez mi?
Ömür boyu değil tabi tövbe edip düzelirse.
Yani bu okuduğumuz ayet onları da kapsıyor mu kapsamıyor mu?
Tabii ki kapsıyor yani tövbe edecek düzelecek. Onun için mesela evliliklerde şey yapılır yani bu onları tanıyanların durumu sorulur. Gerçekten uygun mu değil mi? Uygun mu değil mi de ahlaklı mı değil mi meselesidir yani. Ha. Bu adam evet bir şey yapmıştı ama şu anda artık tertemiz bitti. Bitti. O zaman evlenebilir.
Yani tövbe etmiş olacak tövbe ama durumunu
tövbe
düzeltmiş
etmek
olacak.
Yetmez. Yani.
Evet.
Ben tövbe ettim falan. Durumunu düzelteceksin. Böyle şeyle yok. Öyle lafla falan yok. Durumunu düzelt ondan sonra olsun.
Bu da hani evlilikten önce hani bu tarafların iyice birbirini tanıması. Hatta ailelerin devreye girip
aileler zaten onun için aileler onun için devreye giriyor.
Evet.
Onun için bir kadının evlenmesinde izin şartı var. Evet. Evlenmeye mesela aile onu o konuda karar veremez.
Ama bakacak. Kim bakar, bu adam? Ne yapıyor?
Bu adam
nasıl
kim? Ahlaklı mı değil
kadar
mi falan filan. Evet. Şimdi bazen de şu olur. Aileler şöyle yapar. Ya bizim aileye yakışmaz bu adamla evlenmen. Sen ne işi? Çulsuz bir adam, ben ona kız vermem. Hayır. İşin o tarafına karışamazsın.
Bu tarafına karışılacak.
Yani. Sadece ahlaklı mı değil mi o tarafı sen karış. Başkasına karışamazsın. Oradaki karar kadınındır. Karar vermişse, evleniyorsa evlen, bitti. Senin ama aile karşı çıktı. O zaman gidersiniz. Mesela Muhammed Aleyhisselam zamanında, Muhammed Aleyhisselam'a işte gitmişti bir hanım. İşte ben, babam beni amcasının oğlu muydu?
Evet.
Amcasının oğluyla evlendirdi. Ben bunu istemiyorum. Muhammed Aleyhisselam hayır diyor. Sen istemiyorsun. Yok ya Resulallah ben istiyorum da
hakkımız
sadece kadınların hakkı var mı onu öğrenmek için geldim diyor. Bakın yani burada son derece önemli. Bakın muhteşem bir şey. Kadına müdahale edemezsiniz. Ama bu mezheplerden mesela Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleri. Şiiler de öyle. Baba istedi mi? Kızını evlendirin, tamam. Bitti. Hanefilerde kızın rızası aranır. Ama alnına tabanca daya, evet desin, tamam demeseydi. Ulan bu hangi, kimin dini bu? Bakın aile her defasında şimdi nasıl bitirilmiş görüyor musunuz aileyi? Evet, şimdi ondan sonra gelelim şeye.
Altıncı ayete.
Altıncı ayete gelelim. Şimdi diyor ki Allahü Teala, وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ Eşini zina etmekle suçluyor adam. Ama kendinden başka şahidi yok. Allah Allah. Kendisi bizzat görmüş. 4 tane daha ayrı şahit yok. Ya bir adam gidip de şahit mi getirir? Yok. O zaman diyor ki bakın, فَشِهَادَتُ اَحَادِهِمْ اَرْوَوْ شَهَادَتْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمْنَ الصَّادِقِينَ Onlardan işte birincisinin yani erkek bunu mahkemeye taşımışsa bu olayı 4 kere şahitlik eder. Yani 4 şahit getirmesi lazım ya. onun yerine 4 kere şahitlik eder. Ondan sonra bir de 5. gerekiyor.
Bu billahi yani yemin ederek Allah vallahi billahi ben gördüm. Tamam.
İyi yakaladın.
Gördüm diyecek.
O,
yani,
o dikkatimden kaçmıyor. Vallahi de gördüm diyor.
Yani dört kere böyle diyecek.
Bu kadının zina ettiğini gözümle gördüm diye yemin ediyor. Ondan sonra beşinci de şahit lazım. Çünkü o beş, hani bir kişi 4 tane daha geliyor, hepsi 5 ediyor.
Kendisi artı 4 değil mi?
Evet, kendisi ve kendisi yemin ediyor, 4 kere evet. De kendisi diyor böyle. Ondan sonra
beşincisinde
ne diyor?
وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانِ مِنَ الْكَاذِبِينَ
Eğer yalan söylüyorsam Allah'ın laneti üzerime olsun diyor. Şimdi burada da çok ileri safhada bir şeyler değil mi? Peki ne oldu şimdi kadın?
Zan altında kaldı.
Ama kadın da zandan kurtarmanın Allah yolunu koymuş buraya. Diyor ki وَيَدْرَوْا عَنْهَا الْعَذَابِ Ondan o azabı giderir. Yani ceza, zina cezasını giderir. Şimdi bu adam yapabileceğini yaptı. Çünkü kendi eşi. Başka kadın değil bu. Diyor ki ne yapar?
En teşhede
erba şehadetin. 4 kere şahitlik edecek. Ne diyecek?
Billahi
innehu lekâzib. Leminel kâzibin. Vallahi billahi bu adam yalan söyleyenlerden. Yalan söylüyor bu adam. 4 kere bunu söyleyecek. Peki 5.sinde ne diyecek? Vel hamisete
enne
gadaballahi aleyha in kâne minas salihin. 5.sinde de eğer
doğru söylüyorsa o adam.
Kocası doğru sadikin değil mi? Salihin diyor. Sadıkın.
Sadıklardan.
Doğru söyleyenlerdense Allah'ın gazabı benim üzerime olsun diyor. Ve bundan bu kadın kurtuluyor buradan. Bak kadına kurtulma hakkı veriliyor değil mi? Bak ne kadar korunmuş görüyor musun? Bundan daha ileri bir safa düşünülebilir. Bak kocası diyor ben gözümle gördüm diyor. Şimdi burada size bir soru sorayım. Lütfen çok dikkatle dinleyin. Şimdi bir kadının zina ettiğini söyleyen kişi ne yapacak? Kendi görmüş, 4 tane de şahit getirecek. Peki bu erkek eşim zina etti dediği zaman 4 kere şahitlik etti. Eğer bir kadının şahitliği erkeğin şahitliğine denk değilse, kadının kaç kere şahitlik etmesi gerekir?
×2
8 kere değil mi? Evet. Allah bak 4 kere diyor. Eşit değil mi? Eşit. Ondan sonra şeyde de 5.sinde de Allah'ın gazabı diyor, öbürü de Allah'ın laneti diyor. Eşit
aynen.
Mi?
O da eşit.
Eşit. Hani kadının şahitliği erkeğin şahitliğine eşit değildi? Bir de daha iğrenci şu. Mezheplerin hiçbir tanesi buna had suçu derler. İşte zina suçu, diğer had suçları kadınların şahitliğini kabul etmezler. Hiç. Şimdi ahlaksız adamlar girsin bir eve, orada kadınlara tecavüz etsinler birkaç kişi. O kadınların eğer böyle çok değillerse işte falan sayıları çok değilse hiçbirisinin şahitliği kabul edilmez.
Niye? 4 tane erkek yok diye şahit var.
Evet. 4 tane erkek şahit var. Ya kadınlarınki hiç kabul edilmez. Buyurun. Hani kadının, 2 kadın bir erkek yerine mi geçiyormuş? Allah-u Teala onu sadece Bakara suresinde şey yapıyor. Kaçıncı ayet? 278. ayetti galiba.
Şahitlik ayeti. Şahitlik. 282.
Yani 282, evet. 282. Tamam. Ayeti. Bakın orada bu aradaki borç alacak ilişkisinde Allah-u Teala kadınları koruyor. Ama kadınların şahitliği, erkeklerin şahitliğinin yarısıdır demiyor. Yani şeyde de evet orada 2 kadın, 1 erkek diyerek yani kadınların bu tip insanlar arasındaki borç alacak ilişkisinde gelip de rahatsız edilmesini istemiyor. Kadınla erkeğin farksız olduğunu da Maide suresinde 116 idi galiba değil mi? Maide suresi 116. ayet olacak. 116 ve 117.
106.
Hay parha 106 der. 116 şeydi.
106,
İsa Aleyhisselam ile ilgili olan. 106 ve 107. ayetler eşit olduğunu Allah çok açıkça söylüyor. Ya bu ne oluyor yani bu? Ne oluyor yani? Şimdi görüyor musunuz bakın? Şimdi İslam'ı bu Kur'an'daki şekliyle anlatsak kim hayır der buna? Ama gelenekteki şeklini anlattığın zaman kimse evet demiyor. Yani eskiden şey yapardı bizim işte üniversitedeyken arkadaşlarımızı Avrupa'da, Amerika'da bazı toplantılara çağırırlardı. Gitmeden önce onlara bir takım şeyler söylerdim o zaman. İşte şöyle şöyle yapın diye ama tabii ayrıntılı olarak bilmiyorlar bu konuları. Geri döndükleri zaman böyle psikolojileri bitmiş olarak dönerlerdi. Yani çünkü bildikleri, yani kitaplardan öğrendikleri din Allah'ın dini değil ki. Ama Katolik Kilisesi'nin bizi Roma'ya davet ettiği zaman Avrupa'nın bütün üniversitelerine haber göndermişler. Gelin Abdülaziz Bayındır'a sorularınızı sorun diye. Salon ağzına kadar üniversite hocalarıyla doldu. Ve 8 saate yakın soru sordular. Bir tek itiraz olmadı. Çünkü Kur'an'dan cevap verdi mi? Buna kim itiraz eder? Bak işte görüyorsunuz. Yani mesela diyelim işte bir kadın erkek şahitse adam aç hemen ellerinde de Kur'an var. Açıp bakıyor. Ha evet tamam. Bitti. Mesela Katolik Kilisesi neden bizi davet etti? Kilise bitti demişlerdi. Bitiyor değil, bitti. Bugün dünyada kilise diye bir şey kalmadı. Yahudilik de bitti, Hristiyanlık da bitti. Bitmeyen tek din İslam ama İslam'ı da Kur'an'daki şekliyle insanlara anlatmak zorundayız. Ve kendi kafamıza göre değil yani. Ondan sonra Allah-u Teala ne diyor sonra?
Hocam burada bir de şey vardı. Hani siz sık sık anlatıyorsunuz bunu. Şimdi bu dördüncü ayette erkek zina etti, erkek kadın zina etti derse kendisi artı dört tane de şahit. Yani toplam beş kişinin şahitliğiyle ancak kadının zina yaptığı sabit oluyor. Peki kadın bir erkek hakkında bir zina iddiasında bulunsa.
İyi yakaladım ben onu unuttum.
Yani hep anlatıyorsun.
İşte sen anlat onu.
Kendisine tamam. Hani bir tacize, tecavüze bulunduğunu söylese, iddia etse kadın. Bunu ispatlamak için kendisi artı dört şahit getirmek zorunda mı?
Ya bakın şimdi bir
ve bulabilir mi mantıken böyle bir
hayır,
şey?
Hayır bak yani? Şimdi kadının yapısı itibariyle bir erkek kadına tecavüz edecek olsa kadın o halde etrafı binlerce erkekle dolu olsa bir tanesini göremez ki o şeyden. Sonra onlar ne oluyor? Gelip bu kadını kurtarmayanlar yarın nasıl şahitlik edecekler? Neydi o? Sen anlat onu. Allah-u Teala örnek vermiş onda.
Evet.
Yusuf yani, Aleyhisselam'la ilgili örnek var.
Önce şeyi söyleyelim. Yani buradaki olay kadının korunmasıyla alakalı olduğu için erkek eğer kadın hakkında iddiada bulunuyorsa kendisi artı dört şahit. Toplam beş şahitle ancak kadının zina yaptığı sabit oluyor. Ama bu iddia erkek hakkında yapılacak olsa ya bu erkek işte bana tecavüz etti diyor kadın. Ona bu ayet gereği sen de dört tane şahit getir. Getiremezsen seni 80 sopa vuracağız sana, artı bir de şahitliğini kabul etmeyeceğiz denir mi kadına? Hem mağdur, olayın mağduru, artı bir de zina iftiracısı kabul edilip 80 sopa, bir de şahitliği ömür boyu kabul edilmeyecek. Zaten mağdurdu, iki de buradan mağdur ettin kadını, tamamen maddi manevi kadını bitirdin. Halbuki bu kadın için geçerli, erkek için geçerli değil. Erkek için geçerli olan burada değil, başka bir yerde anlatılıyor. Nerede? Yusuf suresinde anlatılıyor. Onun hemen ayetini bir açalım. Yanlış bir şey söylemeyelim. Hani biliyorsunuz meşhur Yusuf Aleyhisselam'ın yanında kaldığı evin bir şeyi var, sahibi var adam. Bir de onun karısı var. Hani klasik bildiğimiz gelenekte Züleyha diye anlatılıyor. Ayet isim söylemiyor ama diyelim ki Züleyha öyle kabul edelim. Yusuf Aleyhisselam gerçekten çok yakışıklı birisi olduğu için kadın evli olduğu halde buna tutuluyor Yusuf Aleyhisselam'a. Ve bir tertip kurup Yusuf Aleyhisselam'la baş başa kalıp onunla birlikte olmak istiyor. Fakat Yusuf Aleyhisselam bunu kabul etmiyor, reddediyor. Kendisini koruyor Yusuf Aleyhisselam ve bulunduğu odadan kaçıyor. Kaçarken de Yusuf önde, kadın arkada. Yusuf Aleyhisselam'ı kaçarken arkadan gömleğini tutup yırtıyor ve tak kapının önünde de direkt kadının kocasıyla karşı karşıya geliyorlar. Ve biraz önce o olayı tertipleyen sanki kadın değilmiş gibi kadın kocasına yakalanınca hemen diyor ki ailene bu kötülüğü yapmak isteyen kişinin cezası hapis değil de ne olsun yani. Bak bana bu adam tecavüz etmek istedi. Hemen bunu hapse atalım şimdi. Bir anda Yusuf Aleyhisselam'ı şey yapıyor. Satıyor tabiri caizse. Ya bunu hapse atalım ya çok şiddetli bir azap edelim buna. İşkence edelim bir şey yapalım. Yusuf Aleyhisselam diyor ki yok öyle bir şey ya. Bu olayı tertipledi. O benimle birlikte olmak istedi. Dolayısıyla şimdi kadın ne iddiasında bulunuyor? Yusuf Aleyhisselam'a.
Tecavüz etti.
Değil mi? Bu bana saldırdı diyor. Şimdi Nur suresinde okuduğumuza göre bu kadın kendisi artı 4 tane de şahit bulmalı mıydı? Yok şahit o zaman demek ki sen yandın. O zaman biz seni bir de gel bir dövelim 80 sopa vuralım. Bir de şahitliğin ebediyen kabul edilmesin. Yok. Diyor ki hemen ve şehide şahidun min ehliya. Hemen bir bilirkişi bulunuyor. Olayı kabul edecek, şey yapacak, çözecek bir bilirkişi. Geliyor diyor ki dur bakalım bu olayın bir bakalım. İnkâne kamîsuhu kutte min kubul. Eğer diyor Yusuf'un gömleği ön taraftan yırtıldıysa fesadakat ve ve minel kâdibin. Kadın doğru söylüyor, Yusuf yalancı. Ama ve inkâne kamîsuhu kutte min dubur. Ama gömleği arka taraftan yırtılmışsa fekezebet ve ve minel sâdıkîn. O zaman kadın yalan söylüyor, Yusuf doğru sözlü. Felemmâ ra'â kamîsuhu kutte min dubur. Kadının kocası bakıyor ki gömlek arka taraftan yırtılmış. Dolayısıyla Yusuf Aleyhisselam masum, olayı planlayan, tertipleyen karısı. Şimdi bakın 4 şahit şu bu falan hiçbir şeye gerek olmadı. Bir bilirkişi ile iş çözüldü. Bugün bunun benzeri yaşansa, kadın bir iddiada bulunsa yapılması gereken de bu olur. Kadından şahit istenmez. Öyle mi? İspatlayalım bunu. Ne yapalım? Tecavüz etti mi? Allah muhafaza buyursun. Evet. Hemen bir doktorla
bilirkişiyle falan
gidilir. Tak. Anında bu çıkar. Bir DNA değil mi? Ufacık bir şeyden bile yakalıyorlar. Hemen o erkeğe gereken ceza verilir. Öyle 4 tane şahit falan kadından istenmez yani öylesi bir durumda. Bir bilgiçi raporuyla bu iş sabit olur. Bugün için çok çok kolay o.
Tabii. Bir de şimdi şöyle bir hatıramı size kısaca anlatayım. Bu şeyde Diyanet İşleri Başkanlığı'na sorulmuş ama cevabını bulamadıkları sorularla ilgili bir toplantı düzenlemişlerdi. Bundan yani çok Ali Bardakoğlu Diyanet İşleri Başkanı'ydı o zaman. Kaç yılında olduğunu tam hatırlamıyorum. Şimdi şey de yapıldı. O Bağlar başında yapıldı. Orada bir Sabahattin Zaim Kültür Merkezi var. Yani küçük Çamlıca'da orada toplantı yapıldı. Ben de gittim. Topla şeyler şey yapmış. Pakistan'dan gelen bir soru. Buna cevap ne yapalım? Nasıl bir çözüm? Şimdi soru şöyle. Pakistan kendisini İslam devleti diyor. Bugün dünyada İslam devleti kavramını kullanan sadece odur. Şey yapıyor, diyor ki ya bir adam gidiyor kadına tecavüz ediyor. Kadın da mahkemeye gidip şikayette bulunuyor. Bu tür olaylar çok oluyor bizde. Bu defa kadına diyorlar ki 4 şahit getir. Kadın nereden getirsin? Bir de 80 kırbaç yiyor. Tecavüze uğramış olması yetmiyor, sen 80 kırbaç yiyor. O zaman ben dedim, nereden çıkardın bunu ya? Böyle şey, bütün mezhepte, Kur'an'da yok, İslam'da yok mezhepte. Orada sorulan her soruyu 1-2 dakikada bitirdik. Ama eğer Kur'an'a göre olmasa cevap vermek mümkün değil. Yahu tecavüze uğrayan kadın gidip şikayet edecek, diyecekler ki 4 şahit getir. Ya Allah aşkına bu ayet, peki bu ayetler ne? Az önce Yahya Hoca'nın okuduğu ayetler ne? Nereden çıkarıyorsunuz ya? Neyse bunları tekrar ediyorum. Lütfen iyice kafanıza yerleştirin. Kadın erkek ayrımı asla yok. Ülke ayrımı yok. İnsan lütfen bunu kafanıza yerleştirin ve insanlara anlatın. Allah'ın kitabını anlatın. Kafaları şartlamış olan insanlardan da bir şey beklemeyin. Onlar ne yapıyorlarsa herkes hesabını Allah'a verecek. Biz de Allah'a vereceğiz. Allah-u Teala gerçekten kitabını çok iyi anlayan, çok iyi yaşayan ve çok güzel bir şekilde de insanlara ulaştıran kullar olmayı bize nasip eylesin. Şu anda öyle bir çağdayız. Bu yanlışlardan bir an önce İslam alemini kurtarmayı, her şeyi onlara duyurmayı Allah hepimize nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun.